Ayrım 14, kızım için son kez, Lisa Gardner, sayfa 194, 14. bölüm. Sophie henüz 3 yaşındayken kendini bir gün devriye aracımın bagajına kilitlemişti. Bu Brian ile tanışmamdan çok önceydi. O yüzden bu durum için suçlamam gereken biri varsa o da bendim. O zamanlar Bayan Ennis'in evinin karşı koridorunda oturuyorduk. Sonbahar bitmek üzereydi. Güneş artık daha erken batıyor, geceleri soğuk bastırıyordu. Sophie ve ben dışarı çıkıp parka doğru yürüyüp gelmiştik. Akşam yemeği vaktiydi. Ben mutfakta yemek hazırlamakla meşgulken Sophie'nin de televizyonda meraklı maymun George'un açık olduğu oturma odasında oyun oynadığını sanıyordum. Kızımın beslenme programına biraz da sebze ekleyebilmek için küçük bir kase salata yapmıştım. Sonra ızgarada iki tavuk göğsü hazırlamış ve fırına hazır oraya ida patates kızartması atmıştım. Ama kızımın bayıldığı bu kızartmadan yiyebilmesi için bir şartım vardı. O da öncelikle biraz salata yemesiydi. Yemeği hazırlamam 20-25 dakika kadar sürmüştü. Bu süre boyunca kendimi tamamen bu işe vermiş, kızımı aklımdan tamamen çıkarmıştım. Ancak yemeğinin hazır olduğunu söylemeye oturma odasına gittiğimde Sophie'nin orada olmadığını fark ettim. İlk başlarda hemen paniklemedim. Bunun sebebi belki de eğitimli bir polis memuru olmamdı. Ya da belki de daha çok Sophie'nin annesi olmam. Sophie daha 13 aylıkken koşmaya başlamıştı ve o zamandan beri de durdurak nedir bilmiyordu. Marketlerde sürekli kaybolur, parklardaki salıncaklarda, kaşla göz arasında adeta buhar olur uçar, kalabalık alışveriş merkezlerinde bir bacak sürüsünün içinde arkasından gelip gelmediğime aldırmadan başını alıp giderdi. Son 6 ayda Sophie'yi pek çok kez kaybetmiştim ama çok geçmeden birkaç dakika içinde hep birbirimizi bulmuştuk. İşe her zaman yaptığım şeylerle başladım. Öncelikle tek odamız olan küçük yatak odamıza bir göz attım. Adını söyleyerek emin olabilmek adına banyo dolaplarının içine, giysi dolaplarına ve yatağın altına baktım. Evde değildi. Ön kapıyı kontrol ettiğimde kapıyı kilitlemeyi unuttuğumu fark ettim. Bu da şimdi tüm binanın bir hedef olduğu anlamına geliyordu. Koridoru kendime lanetler okuyarak ve tüm yük omuzlarında tek başına bir ebeveyn olmanın endişesiyle geçtim. Kendimi hazır hissetsem de hissetmesem de yapmam gereken bir yığın iş, almam gereken bir yığın sorumluluk vardı. Bayan Ennis'in kapısını çaldım. Hayır, Sophie orada da değildi. Ama bana Sophie'yi az önce dışarıda oynarken gördüğünü söylemişti. Hemen dışarı koşturdum. Güneş batmış, sokak lambalarıyla birlikte apartmanın önündeki ışıklar da yanmaya başlamıştı. Boston hiçbir zaman zifiri karanlık bir yer olmamıştı. Bunu dikkate alıp Sophie'ye seslenerek yıpranmış tuğla binanın etrafını dolandım. Köşeyi dönünce hiçbir çocuk kahkahası ya da çalılıkların arasından yükselen bir kıkırtı duymayışım içimdeki endişeyi daha da körüklemişti. Üşümeye başlamıştım. Dışarısı soğuktu. Üzerimde ceketim yoktu. Kapıdan çıkarken gözüme Sophie'nin ahu dudu renkli kabanı çarpmıştı. Demek ki onun da üzerinde kabanı yoktu. Kalbim giderek daha da hızlı atmaya başlamıştı. İçimde giderek artan korkuyu bastırmak için derin, sakin bir nefes aldım. Sophie'ye hamileliğimin her anında içimde bir korkuyu da büyütmüştüm. Hissettiğim karnımın içinde can bulan bir mucizeden çok ölen erkek kardeşimin yansımasıydı. Gözümün önünden kırmızı dudaklı mermer beyazı o suratı hiç silemiyordum. Doğumhaneye girdiğimde boğazımı iki eliyle sıkan o korkudan kurtulamayacağımı, başaramayacağımı, bebeğimin öleceğini düşünüyordum. Benim için umut yoktu, umut çoktan tükenmişti. Ama sonra Sophie geldi. Harika, kırmızıya çalan teniyle ciyak ciyak bağıran Sophie. Onu kucağıma aldığımda ne kadar da sıcacık, kaygan ve de güzel olduğunu görebiliyordum. Kızım güçlüydü, korkusuz ve de atılgandı. Sophie gibi bir kızınız varsa çok fazla paniklemenize gerek yoktu. Sadece merakla beklerdiniz. Sophie'nin bir sonraki adımı ne olacak acaba? Yeniden apartmana dönüp kapı kapı gezmeye başladım. Komşularımdan çoğu henüz işten eve dönmemişlerdi. Kapıyı açanlar da Sophie'yi görmemişlerdi. Adımlarımı biraz daha hızlandırdım. Sophie parka gitmeyi çok severdi. Gerçi o gün tüm öğleden sonramızı parkta geçirmiş ve Sophie'nin bıkıncaya kadar oynamasını beklemiştik. Köşedeki dükkanı da severdi. Çamaşırhaneye alenen bayılır, çamaşırların makinenin içinde dönüşünü izlemekten büyük keyif alırdı. Yeniden yukarıya çıkmaya karar verdim. Eve son bir kez daha göz atacaktım. Sevdiği şeyler eksik mi, en sevdiği oyuncağı ya da cüzdanı gibi tekrar bakacaktım. Sonra da arabanın anahtarlarını alıp tüm mahalleyi turlayacaktım. Kapıdan içeri girmemle beraber evde neyin eksik olduğunu fark etmem bir oldu. Devriye aracımın anahtarları bıraktığım yerde değillerdi. Bu kez apartmanın merdivenlerinden adeta uçarcasına aşağı indim. Henüz birkaç yaşında bir bebek ve bir devriye aracı hiç de birbirine uymayan iki şeydi. Telsiz, ışıklar ve siren bir yana bagajda silahım vardı. Kaldırımdan hızla arabama doğru koşarken bir yandan da aracın içini görmeye çalışıyordum. Arabanın içinde kimse yoktu. Kapıyı açmaya çalıştım ama kilitliydi. Aracın etrafında yüreğim ağzımda, her kapıyı ve pencereyi kontrol ederek dolanmaya başladım. Ama yok, araba kapı duvardı adeta. Ama Sophie anahtarları almıştı. Bir an kendimi onun yerine koyup onun gibi düşünmeye çalıştım. Elindeki uzaktan kilit sisteminin hangi düğmesine basmış olabilirdi, ne yapmış olabilirdi? O an sesini duydum. Bagajdan güm güm bir ses yükselmişti, içeride olmalıydı. Kapıyı tekmeliyordu. Sophie diye seslendim. Ses aniden kesildi. Anne! Evet Sophie, annen geldi tatlım. Tüm serin kanlılığıma rağmen sesim elimde olmadan yükselmişti. İyi misin? Sophie kilitli bagaj kapağının altından sakince anne diye seslendi. Sıkıştım anne, sıkıştım. Gözlerimi kapatıp tuttuğum nefesimi geri bıraktım. Elimden geldiğince sinirlerime hakim olmaya çalışarak Sophie tatlım dedim. Beni dinlemeni istiyorum, hiçbir şeye dokunma. Tamam. Anahtarlar hala sende mi? Hı hı. Elindeler mi hala? Ama hiçbir şeye dokunma demiştin. Anahtarlara dokunabilirsin tatlım. Anahtarları eline al. Başka bir şeye dokunma. Sıkıştım anne, sıkıştım. Anlıyorum tatlım. Dışarı çıkmak istiyor musun? Evet. Şimdi anahtarları eline al. Senden bir düğme bulup ona basmanı istiyorum. Sophie kendisine söyleneni yaptığında bir tık sesinin geldiğini duydum. Hemen kontrol etmek için ön kapıya koştum. Tam da düşündüğüm gibi kilit düğmesine basmıştı. Yeniden Sophie tatlım diyerek seslendim. Hemen yanındaki düğme. Senden ona basmanı istiyorum. Bir tık sesiyle ön kapı bu kez açılmıştı. Derin bir nefes daha vererek ön kapıyı açıp bagaj düğmesini bulup kaldırdım. Saniyeler sonra Sophie'nin hemen yanı başındaydım. Sophie silahımın, cephanelik dolu silah kılıfımın ve bir yığın polis eşyalarımın olduğu metal sandığın yanında tıpkı pembe küçük bir leke gibi kıvrılmış duruyordu. İyi misin diye sordum. Kızım esneyerek kollarını bana uzattı. Acıktım. Onu kucaklayıp bagajdan çıkararak kaldırımın üzerine bıraktım. Bir an için soğuktan titremişti. Anne diyerek ağlamaya başladı. Artık tehlikeyi üzerinden atmış bir annenin ilk kızgınlığıyla Sophie diyerek sözünü kestim. Beni dinle. Elindeki anahtarları alıp havaya kaldırdım ve sertçe salladım. Bunlar senin değil. Bir daha asla bunlara dokunmayacaksın. Anlıyor musun? Dokunmayacaksın. Sophie'nin alt dudağı titremeye başlamıştı. Titrek bir sesle dokunmayacağım diye tekrar etti. Yaptığının yanlışlığını anlamış gibi yüzü düşmüş, gözlerini yere indirmişti. Bir daha bana haber vermeden evden çıkmayacaksın. Gözlerime bak. Şimdi tekrar et. Söyle annene. Azarlayıp son 10 dakikanın gerginliğini attıktan sonra onu kucağıma aldım ve sımsıkı sarıldım. Başının hemen üzerinden sakın bir daha anneyi böyle korkutma diye fısıldadım. Ciddiyim Sophie, seni çok seviyorum, kaybetmek istemiyorum. Sen benim biricik Sophie'msin. O da cevap olarak minicik parmaklarını omzuma gömüp bana sımsıkı sarılmıştı. Birkaç dakika sonra onu yeniden yere indirdim. Bu kez kendime kapıyı tutmam gerektiğini hatırlattım. Anahtarlarımı da yüksek bir yere kaldırmalı, hatta belki de silah kasasının içine saklamalıydım. Aklımda tutmam gereken şeylere birkaç madde daha eklenmiş, zaten gergin olan hayatımı biraz daha kontrol altına almam gerekmişti. Gözlerim acı içinde yansa da tek damla gözyaşı dökmedim. O benim biricik Sophie'mdi ve ben onu çok seviyordum. Elini tutup çoktan soğumuş olan yemeğimizi yemek için eve doğru giderken korktun mu diye sordum. Hayır anne. Karanlıkta kilitli kalsan da korkmadın mı? Hayır anne. Gerçekten mi? Sen çok cesur bir kızsın Sophie Leonie. Elimi sımsıkı tuttu. Anne gelir dedi dümdüz bir ses tonuyla. Biliyorum, anne benim için gelir. Şimdi etrafımı saran mekanik sesler ve bir hastanenin hiç bitmeyen telaşı içindeki odamda hapsolmuş bir haldeyken kendimi o günü hatırlatıyordum. Sophie zor bir çocuktu, güçlüydü. Dedektiflere söylediğimin tam aksine benim çocuğum karanlıktan korkmazdı. Onlardan sadece çocuğum için korkmalarını, onun yerine kendilerini koymalarını istemiştim. Bu şekilde onların daha çok çalışmalarını, Sophie'yi eve daha çabuk getirmelerini sağlamaya çalışmıştım. Bana inansalar da inanmasalar da Dee Dee ve Bobby'ye ihtiyacım vardı. Kızımın onlara ihtiyacı vardı. Özellikle de onun o süper kahraman annesi midesindekileri boşaltmadan ayakta duramıyorken. Alışılagelmişin dışındaydı belki ama durum ortadaydı. Kızım tehlikede ve karanlıkta bir başınaydı. Benimse bu konuda elim kolum bağlıydı. Saat gecenin biri. Avucumun içindeki mavi düğmeyi sımsıkı sardım. Yarı karanlık odamın içinde bir an önce iyileşmeyi umarak Sophie cesur ol diye fısıldadım. Anne gelecek, anne hep gelir. Sonrasında geçen son 36 saati yeniden düşünmeye başladım. Arkasından gelecek trajik günleri düşünüp önümüzdeki tehlike dolu günlere kafa yordum. Detayları düşün, engelleri belirle ve bir adım ileri git. Brian'ın otopsisi sabahın ilk saatlerine alınmıştı. Büyük kayıplarla kazanılan zafer dedikleri bu olsa gerekti. İstediğimi elde etmiş ama bu yüzden de tüm şimşekleri üzerime çekmiştim. Ama yine bu sayede zamanı lehime çevirmiş, kontrolün büyük kısmını onlardan alıp kendime kazandırmıştım. 9 saat diye düşündüm. İyileşmem 9 saat sürecekti. Sonrasında hazır olsam da olmasam da oyun başlayacaktı. O an mutfak zemininde can veren Brian'ı düşündüm. Evimizden koparılıp alınan Sophie'yi düşündüm. Hemen ardından kendime kocamın yasını son bir kez tutmak için zaman tanımıştım. Ne de olsa bir zamanlar mutluyduk. Bir zamanlar bir aileydik. 15. Bölüm. Dee Dee nihayet North End'deki evine döndüğünde saat sabahın 2:30'uydu. Üzerindeki kıyafetlerle kendini doğruca yatağa atıp 4 saatlik bir uyku için saatini kurmuştu. 6 saat sonra uyandığında ise önce saatine bakmış, ardından da panikle yataktan fırlamıştı. Saat sabahın 8:30 muydu? Şimdiye kadar hiç uyuyakaldığı olmamıştı hiç. Kendini yataktan atıp şaşkın gözlerle etrafına bakındı. Sonra da telefonuna sarılıp Bobby'yi aradı. Bobby telefonu ikinci çalışında cevapladığında Dee Dee telaşla nefes almadan ''Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bana sadece 40 dakika ver.'' dedi. ''Tamam. Alarmı kapatmış olmalıyım. Duş almam, giyinmem ve bir şeyler atıştırmam lazım. Sonra hemen yola çıkacağım.'' ''Tamam. Lanet olsun trafik.'' Bobby sakin bir ifadeyle ''Dee Dee'' dedi. ''Sorun değil.'' ''Saat 8:30 olmuş.'' diye bağırdı Dee Dee şaşkınlıkla. Fark etti ki neredeyse ağlayacaktı. Yeniden yatağının ucuna ilişti. Yüce Tanrım, gerçekten alt üst olmuş durumdaydı. Neler oluyordu ona böyle? ''Bobby, ben de daha evdeyim.'' dedi. ''Annabel uyuyor. Ben de bebeğe mamasını yediriyorum. Bak sana ne diyeceğim. Hemen şimdi Thomas Howe cinayetinin baş dedektifini arıyorum. Eğer şansımız yaver giderse 2 saatte Framingham'da buluşabiliriz.'' ''Nasıl, şimdi artık bir planımız var değil mi?'' Dee Dee uysal bir tavırla ''Tamam.'' dedi. ''Yarım saat sonra sana dönerim. Duşun tadını çıkar.'' Dee Dee bir şeyler söylemeliydi. Eskiden olsa bir şey söylemeyi asla atlamazdı. Ama bunun yerine telefonu kapatıp tıpkı aniden sönmüş bir balon gibi yatağının üzerinde öylece oturdu. 1 dakika sonra yorgun adımlarla ayaklarını sürüyerek pırıl pırıl banyosunun yolunu tuttu. Dünkü kıyafetlerini üzerinden çıkarıp beyaz seramik fayanslarla kaplı banyonun ortasında çırılçıplak kaldı. Gözlerini aynaya yansıyan çıplak aksine dikmişti. Parmaklarıyla karnına dokunup avuçlarını pürüzsüz teninin üzerinde gezdirerek ona olanlara bir anlam yüklemeye çalıştı. 5 hafta gecikmişti ama karnında ne bir kıpırtı ne de bir şişkinlik hissedebiliyordu. Aksine karnını her zamankinden daha düz, kendini de daha zayıf hissediyordu. Bunun nedeni de bulduğu her şeyi midesine indirme alışkanlığının yerini sadece çorba ve krakere bırakmış olması olmalıydı. Bakışlarını darmadağın sarı buklelerinin, çökmüş yanaklarının ve morarmış gözlerini çevrelediği yüzüne kaydırdı. Henüz gebelik testi yapmamıştı. Gününün geçmiş olması, hiç geçmek bilmeyen mide bulantılarıyla birlikte bitkinliğine eklendiğinde sonuç aslında gayet açıktı. 3 yıllık seks açlığının böyle bir hamilelikle son bulması ne şanslı ama. Belki de hamile değilimdir diye düşündü. Belki de apaçık ölüyordu. Kendi kendine bunun için neler vermezdim diye mırıldandı. Ama bu sözlerin ağzından çıkmasıyla birlikte şaşkınlık da kendine geldi. Böyle demiş olamazdı, olmamalıydı. Yeniden karnına odaklandı. Belki biraz beli kalınlaşmış olabilirdi. Belki tam da şurada bir parçacık yuvarlaşma. Parmaklarını üzerine koyup hafifçe o noktayı kavradı. Bir an gözünün önüne yeni doğmuş pembe suratlı, kısık kara gözlü, kiraz dudaklı bir bebek geldi. Erkek miydi yoksa kız mı? Ne fark ederdi ki? Bebek olsun yeterdi, gerçek bir bebek. Didi banyonun sessizliğinde karnına seni incitmeyeceğim diye fısıldadı. Hamurumda annelik yok belki ama seni incitmeyeceğim. Seni bilerek hiç incitmeyeceğim. Bir an duraksayıp derin bir nefes bıraktı. Bu gerçeği bu kadar çabuk kabul edebildiğini aklı almıyordu. Ama bana bu konuda yardımcı olman gerek, anlaştık mı? Maalesef en iyi anne piyangosu sana çıktı diyemem. Bu sebeple ikimiz de bazı şeylerden ödün vermek durumundayız. Mesela sen bana yeniden yemek fırsatı versen de ben de gece yarısı olmadan yatağa girmeye çalışsam diyorum. Elimden gelenin en iyisi bu. Ama eğer daha iyi bir teklif istiyorsan belki de geldiğin yere yeniden dönüp her şeyi sıfırdan başlayabilirsin. Anneciğin küçük bir kızı bulmaya çalışıyor. Belki bu senin hiç umurunda değildir ama benim umurumda. Elimde değil, bu benim kanımda var. Bir sessizlik daha. Didi elleri karnını okşarken bir kez daha derin bir nefes bıraktı. Bu yüzden yapmam gereken her neyse yapmak zorundayım diye fısıldadı. Çünkü dünya çok pis ve birileri onu temizlemek zorunda. Aksi halde Sophie Lorne gibi kızların hiç şansı yok. Öyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Senin de öyle bir dünyada büyümeni istemiyorum. O yüzden gel bana yardım et. Önce duş alacağım, sonra da bir şeyler yiyeceğim. Biraz gevreye ne dersin? Didi midesinin kalkmamış olmasını bebeğinin verdiği bir evet cevabı olarak düşündü. Evet, tahıl gevreyi. Sonra da ikimiz için işimin başına gideceğim. Sophie'yi ne kadar hızlı bulursak seni de eve bir zamanlar bebek düşleri olan babana o kadar hızlı götürebilirim. Umarım hala bebek istiyordur. Ah Tanrım, buna biraz inansak iyi ederiz. Pekala, haydi işe koyulalım. Didi duşu açtı. Sonrasında biraz Cheerios gevrek yiyip midesindekini boşaltmadan evden çıktı. Çok iyi diye düşündü. Çok iyi. Dedektif Butch Walters tam da adına yaraşır biriydi. Tıknaz bir suratı, yapılı omuzları, şimdilerde artık tohuma kaçmış bir defans oyuncusununkini andıran fıçı gibi bir karnı vardı. Didi ve Bobby ile evinin hemen köşesindeki kafede kahvaltı etmeyi kabul etmişti. Çünkü izin günündeydi ve iş hakkında konuşurlarken ısmarlanan bir yemeğe hayır diyemezdi. Didi kafeden içeri girdiğinde onu karşılayan haşlanmış yumurta ve kızarmış pastırma kokusuyla neredeyse içeri girdiği hızla dışarı kaçacak olmuştu. Aslında böyle yerlere bayılır, yumurta ve pastırmayı severdi. Ama şu an çektiği mide bulantılarıyla bu koku zalim bir işkenceden başka bir şey değildi. Didi açık olan ağzından midesini yatıştıracak derin birkaç nefes aldı ve ani bir hareketle kol çantasının içinde naneli sakız aranmaya başladı. Pek çok sayıda olay yerinden öğrendiği bir şey vardı ki o da naneli sakızın insanın koku duyusunu bastırdığıydı. Didi ağzına tam 3 sakız tıkıştırıp nane tadının ağzının içine yayılmasını sağlayarak nihayet kafenin arka taraflarına ilerleyebildi. Geldiğinde Bobby'yi çoktan dedektif Walters'ın karşısında otururken bulmuştu. Didi yaklaştığında her ikisi de ayağa kalktılar. Didi kendini Walters'a tanıtıp Bobby'yi başıyla selamladı ve masanın cam kenarı tarafına geçti. Şanslı gününde olmalıydı ki pencere kanatlarının açılabildiğini fark etti. Hemen işe koyunu pencerenin kolunu çevirdi. ''Hava biraz sıcak'' dedi, ''umarım rahatsız olmazsınız.'' İki adam da onu meraklı gözlerle süzdüyse de tek kelime etmediler. Didi kendini haklı çıkarmak istercesine kafenin sıcak olduğunu düşünüyordu ve açık olan pencereden giren serin mart rüzgarı kar kokusu taşıyordu. Didi hafif aralık olan pencereye daha da yaklaştı. ''Bobby, kahve?'' diye sordu. ''Su'' diye yanıtladı Didi. Bobby bu cevapla tek kaşını havaya dikmişti. Didi, kahvemi çoktan içtim diyerek yalan söyledi. Gergin olmak istemiyorum. Bobby bunu yutmazdı. Didi'nin de bunu gayet iyi bilmesi gerekirdi. Didi, Bobby ona kahvaltı edip etmediğini sormadan Walters'a döndü. Çünkü Didi'nin yemek teklifini geri çevirdiği bugüne dek görülmüş şey değildi. Ve bu durum Bobby tarafından dünyanın sonu olarak addedilebilirdi. Bizimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz dedi Didi. Özellikle de izin gününüzde. Walters nazik bir hareketle başını salladı. Etli burnunu kırmızı kılcal damarlar sarmıştı. Didi alkol alıyor olmalı diye düşündü. Polislik kariyerinin sonlarına yaklaşmış emektar bir kurt. Eğer Walters bu günlerin hayatının en zor günleri olduğunu sanıyorsa kesinlikle bir de emeklilik günlerini görmeliydi. Sürekli eski güzel günleri anarak ya da yaşanmamışlıkların pişmanlığıyla hiçbir şey yapmadan geçip giden günler. Walters, Howe cinayetiyle ilgili bir telefon almak beni hayli şaşırttı dedi. Vaktiyle pek çok dosyada çalıştım. Bu dosyanın böylesi ilginç bir dosya olacağını hiç sanmazdım. Sizce basit bir dosya mıydı? Walters omuzlarını silkti. Hem evet hem hayır. Olay yerindeki fiziksel bulgular çok azdı. Ama Thomas Howe'un geçmişi bu konuda sabıkalı olduğunun en büyük göstergesiydi. Tessa Leone onun ilk tacizi değildi. Sadece ilk karşı koyanıydı. Didi merakla sahi mi diye sordu. O sırada garson siparişlerini almak üzere çıka gelmişti. Walters 4 sosisli 2 yumurtalı ve bol kızartmalı bir Trail Blazer spesiyali istemişti. Bobby de aynı siparişi verdi. Didi ise tüm cesaretiyle portakal suyunda karar kıldı. Bobby artık bariz bir ilgiyle izliyordu onu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 209.